Ayrım 6.
Kadınlar gülüştüler. Geleceği varsa göreceği de var dedi bir kadın. Zalaca, gülüşün gülüşün dedi. Gülüşün orospular. Başınıza geleceği bilmiyorsunuz. Gelsin de görün. Bir avuç yiyeceğinizi, üstünüzdeki yorganı, altınızdaki çulu alsın da görün. Kadınlar gene gülüştüler ama içlerinde çöreklenmiş korku da büyüdü. İçlerinden birisi alaylı alaylı. Gene düş mü gördün zalaca diye sordu. Gene koynuna geyiğin erkeği mi girdi? Sonra geyik postundan sıyrılıp dal gibi bir delikanlı mı oldu? Sonra Adil Efendi geldi de o geyiği öldürdü mü? Zalaca öfkeyle. Gülün gülün imansızlar. Yedi düverin orospuları. Gelsin de görürsünüz o yılki gibi. Boş gözlerle kara haberi getiren zalacanın ardından baktılar. İşte günlerden beri için için bekledikleri korku açığa vurulmuştu. Mümkünü yok gelecek. Gelecek de... Bu yıl zaten ürün olmadı. Sığırısı payı, arpayı, buğdayı alacaktı. Kabı kacağı, yorganı, yastığı, hasırı çulu alacaktı. Haber köye bir anda yayıldı. Köyün ortasına çoluk çocuk, kız, kadın, yaşlılar, nineler, bütün kadınlar birikmişler. Hiçbirisinden çıt çıkmıyordu. Günlerdir korktukları, hiç kimsenin hiç kimseye açıkça söyleyemediği bela geliyordu. Hışım gibi geliyordu. Bu haberin Zalaca'dan, onun düşlerinden çıktığının kimse farkında değildi artık. Zalaca yağlı pamuk yığınına bir tutam yalım atmıştı. Kim getirmişti haberi? Kimsenin arayıp sorduğu yoktu. Adil Efendi geliyordu. Ha geldi ha gelecek. Başı aşağıdaki kayalığın ardından gözüktü gözükecek. Hakkı değil miydi? Mal vermişti. Üstelik para da vermişti. Bu kadar iyiliğe karşı sen de pamuk dönüşü onun hakkını vermezsen... Adil Efendi'ye yalvarmaya karmaya da para etmez. Ne olacak? Kadınlarda bir kıpırdanma oldu. Yönlerini bozkırdan yana döndüler. Uzaktan, bozkırın oradan, köyün ucundan değneğine çöke çöke Meryemce geliyordu. İçlerinde bir umut ışığı açıldı. Meryemce'yi görünce umutlanmalarının sebebi neydi? Meryemce'nin elinden ne gelirdi ki? Hiçbir işin gelmeyeceğini, Adil Efendi'ye güç yetiştirilemeyeceğini herkes biliyordu. Biliyordu ama Meryemce'nin gelişine gene de sevinmişler, ona umut bağlamışlardı. Meryemce yanlarına gelinceye kadar öyle durdular baktılar. Ne kımıldadılar ne bir ses çıkardılar. Gözlerini ondan ayırmadılar. Meryemce geldi karşılarında durdu. Yüzü donmuş gibiydi, gözleri yumuk gibiydi. Meryemce gelince kalabalık ikiye ayrıldı. Meryemce ortalarında durdu, gözlerini yere dikti. Herkes Meryemce'nin konuşmayacağını biliyordu. Öldürseler ağzını açmayacağını, öylece ölü gibi duracağını biliyorlardı. Öyleyse o gelince içlerine doğan bu umut, bu sevinç nedendi? Hiç kimsenin yüzüne bakmadı, soğuktu. Yalın ayakları donmuş karın üstündeydi. Kar çatırdıyordu. Öyle bir sessizlik çökmüştü ki köyün üstüne, ayaklarının altındaki karın çatırdısından başka ses yoktu. Meryemcinin dört bir yanına sıkıştılar. Ondan bir çare bekler gibiydiler. İstiyorlardı ki bir kere daha, geldik ya, indik ya desin. Meryemce gözlerinde bir güçtü. Dört bir yanına kümelendiler, ona değmek, ondan bir soluk almak, tüm dertlerine derman olacaktı. Meryemce bir iki adım attı muhtarın evinden yöne doğru. Kadınlar da öyle yaptılar. Meryemce çenesini değneğine dayadı, gözlerini muhtarın evine giren erkeklere dikti. Son erkek de muhtarın evine girince, karın üstüne oturup değneğini yanına koydu. Kadınlar da onun gibi yaptılar. Bir şey, muhtarın evinden bir umut ışığı bekliyorlardı. Bir süre böylece sessiz beklediler. Meryemce ayağa kalkınca hep birden ötekiler de ayağa kalktılar. Meryemce muhtarın evine doğru yürüdü, kadınlar da arkasınca yürüdüler. Muhtarın evi ağzına kadar dolmuştu, saçağın altına doluştular. İçeriden erkeklerden de bir ses çıkmıyordu. Muhtar bile ağzını açmıyordu. Bir kadın sessizliği bozdu. Bu gece koca Halil kaçmış, kepeneğini almış, Tekeç Dağı mağarasına gitmiş dedi. Oraya ölmeye gitti. Elimi keserim ki böyle el alemin içinde ölmek istemedi dedi başka bir kadın. Konur adam dedi başka birisi. Ölüsünü bile kimseye göstermek istemedi, ben bilirim onu. Donmuş kalabalık canlandı. Homurtular, mırıltılar ortalığı aldı. Her ağızdan bir söz çıkmaya başladı. Korkusundan, ölüm korkusundan dışarı çıkmıyordu. Köylüden değil, ölüm korkusundan. Yaşlı adamdır. Gece yola çıkmışsa şimdi arkasına düşsek buluruz. Bir genç kadın, buluruz dedi, varıp gidelim. Erkekler arkasına düşüp bulsunlar ya da biz gidelim. Başka bir kadın, onun geleceğini, köyü gene soyacağını bildi. Bildi de görmemek için başını aldı da gitti. Kadınlar hep birazdan, içi götürmedi. Yaşlı bir kadın Allah Allah diye bağırdı. Bizi de öldür de bugünü gösterme. Amin dediler. Sonra muhtar dışarı çıktı, yüzü soluktu. Gözlerini kaldırıp da kimsenin yüzüne bakamıyordu. Bundan kurtulursak bu yaz arayıp tarayıp iyi bir tarla bulacağız. Ve de size söz veriyorum, bu iş inada bindi. Biz kötülüğü elimizle yaptık. Biz kendi kendimize yaptık. Birlik olmadık. Her birimiz ayrı baş çektik. Birbirimize düştük. Birbirimize düştük diye sesler yükseldi. Koca Halil'i gidip bulmalı. Kurda kuşa yem olmasın fıkara. Muhtar, yem olmasın. Kara Yusuf sen güçlüsün, haydi yola düş. Yeşil Osman sen de, iki kişi yeter. Koca Halil'i bulup getirin diye emir verdi. Kadınlar, aman bulup getirin dediler. Adil Efendi'yi köye getirmemeli. Gelirse yüzüne nasıl bakarız? Geldikten sonra, isterse her bir şeyimizi alsın. İsterse acımızdan öldürsün. Gelmesi bizi rezil eder. Rezil eder dediler. Sonra muhtar gene içeriye girdi. Gene başlar öne düştü. Yusuf'la Osman kadınları yararak dışarı çıktılar. Meryemci onları dışarı çıkınca gözlerini üstlerine belertti. Meryemci'nin gözlerine bakanlar ne demek istediğini anladılar. Yusuf'la Osman köyü çıkıncaya kadar, dereyi aşağı ininceye kadar kadınlar arkalarından baktılar. Koca Halil'i aramaya çıkanlar akkarın ışıltısında birer küçük nokta gibi kaldılar. Sonra karın aklığında kayboldular. Onlar gözden yitince Meryemce kalabalığı yara yara oradan ayrıldı. Onunla birlikte bir umut, bir güç gidiyordu. Şimdi kadınların içinden acı bir ağıt geçiyordu. Bir utanç, bir yılgınlık geçiyordu. Bir şey ölmüştü sanki. Bir zelzelede tüm köy yıkılmış, açıkta kalmışlardı. Çiçekler bu bahar çağrışarak açacak. Tekeç Dağı'nın üstünden gelen bulutlar kapkara olacak. Kar ışıltısını yitirecek. Bu bahar yeşil olmayacak. Kuzular melemeyecek. Dağlar nenlilenmeyecek. Uzun Ali düdük çalamayacak. Bu yıl döngeleler gelmeyecek. Bu yıl bozkır göğermeyecek. Ekinler de yanacak. Köyde iki düğün var bahara. Sakarcının oğluyla Deli Sümbül'ün kızı evlenecek. Kıkır Veli'nin oğluyla Kör Reşid'in kızı evlenecek. Düğünün tadı mı olur? Birden bütün kadınlar aşağı yola döndüler. Önce bir mırıltı koptu, bir kımıldama. Sonra dondular kaldılar. Muhtar, köylüler hep birden dışarı fırladılar. Aşağıdan ağır ağır kara yamçısına sarılmış birisi geliyordu. Muhtar ölürcesine kesik kesik geliyor dedi. Adil Efendidir, olan oldu. Yanında jandarma yok ama daha kötü. Hemen içeri girdi, kapısını kapattı. Kadınlar, erkekler, çocuklar çıt çıkarmadan evlerine dağıldılar. Evlerine girip kapılarını bir iyice sürmelediler. Köy ıpıssız kalmıştı. Korku, yılgınlık köyün taşına, ağacına bile sinmişti. Dışarıda hiçbir yaratık kalmamıştı. Ne kedi, ne köpek, ne tavuk. Sanki bu köyü 1000 yıl önce boşaltmışlar. Evlerin bacalarından bile duman çıkmıyor. Yalnız bir tek yaratık dışarıda. O da Omarcan'ın topal sarı köpeği. Taşbaşın evi önünde uzanmış, başını ön ayaklarının üstüne koymuş uyukluyor. Aşağıdan gelen yamçılı yolcu köye girince köyde bir değişiklik olduğunu hemen anladı. Atını önce muhtarın evi önüne sürdü. Baktı ki çıt yok. Ama evin önündeki karlar çiğnenmiş, çamurlanmıştı. Karın üstünde taze izler de vardı. Bu köy bu yıl Çukurova'dan dönmedi dese bu izler ne? Ortalıkta hiç kimse yok. Köyü boşaltıp evleri kilitleyip nereye gitmiş olabilirler? Yolcu atının boynuna uzanıp muhtarın kapısına seslendi. Sefer Efendi, Sefer Efendi! İçeriden ses seda gelmedi. Sefer Efendi, Sefer Efendi! Bir tuhaf iş bu. Bir tek kişi bırakmadan köyde böyle nereye gidebilirler? Muhtar, atlıya kapalı kapının yarığından soluğunu kesmiş bakıyordu. Atlıyı hemen tanıdı. 11 yıl önce bir daha gelmişti köye. Ne için gelmişti? Bir parti işi miydi? Küplüzadelerin büyük oğluydu bu. Adil Efendi ile bir ilişkileri olacaktı. Kapıyı açsa mı? Bir zaman içini bir ikircik sardı. Sonra kapıyı açmamaya karar verdi. Adam kasabaya döndüğünde köyü bomboş bulduğunu söyleyecekti. Adil Efendi de köyü boşaltıp Çukurova'ya çalışmaya gittiklerini sanacak. Bu kış köye uğramayacaktı. Ne güzel iş. Sefer Efendi, Sefer Efendi. İçerideki kedi miyavlamaya başladı. Sefer öfkeyle dişlerinin arasından susturun şunu dedi. Kadınlar kediyi hemen susturdular. Atlı bir zaman daha çağırdıktan sonra umudunu kesti. Atını köyün içine sürdü. Acaba bir canlıyla karşılaşabilir miydi? Küplüzadelerin oğlu köyün başındaki belayı biliyordu. Bu yıl pamuk dönüşü Adil Efendi'ye borçlarını ödeyememişlerdi. Bir köy için borcunu ödeyememek onursuzluğun en büyüğüydü. Geleneği yıkmaktı. Ama başka bir şey vardı, beterin beteri. Kasabadaki hiçbir dükkancı bir daha bu köylüye veresiye vermeyecekti. Adil Efendi'nin borcunu bir yıl vermediler diye. Bir köy bundan daha büyük suç işleyemezdi. Adil Efendi bir yılcık borcunu ödeyememenin suçunu ne kadar büyütmüş, bu işi bu hale nasıl getirebilmişti? Demek ki bu küçücük kasabada bu kadar zengin olabilmenin bir sebebi olacaktı. Ne korkunç gelenekti bu, akıl almaz. Köylüler pamuğa gittiklerinde köyde bir tek canlı kalmıyordu. Her şeyleri, yatakları, kapları, kacakları, ürünleri, sandıklarında çeyizleri, en değerli öteberileri kalıyordu da kimse köye girip yerden bir tek çöp bile kaldırmıyordu. Bu gelenek bir köyde değil, bir sürü köyde böylece ne sürüp gidiyordu. Bir söz vardı, bu köyler boşken koyun içine adam boyu altın yasınlar, bunu da bilmeyen kalmasın, şu dağlar, yollar, beller de eşkıyayla, hırsızla dolup taşsın, kul olan bir kişi varıp da o altınların bir tekine bile dokunmazdı. Bu ne iştir ya Rabbi? Bu insanlar nasıl insanlar, hey iki gözüm? İşte böyle, tam bunun gibi. Çukurova'dan, pamuk toplamaktan dönen hiçbir köyde borcunu vermemezlik edemezdi. Ya vermezlerse ne olurdu? Küplüzadelerin oğlunun içinden bir ayaklanma geçti. Bu yıl vermezseler, gelecek yıl verirlerdi. İnsanoğlu bu hale getirilir, cezaların, utançların böyle en büyüğüne çarptırılır mıydı? Bu adil korkunç dedi içinden. Şu köy borcunu ödemek için Çukurova'ya inmişti bu kış ortası. Borcu ödeyecek parayı kazanıncaya kadar dönmeyeceklerdi. Kışın ne iş olur Çukurova'da, ne kazanç olur? Adile söylemeli de bu zulmü yapmasın artık şu köylülere. Daha insanca, daha yumuşak davransın. Bir liralık bir bezi 5 liraya satıyor. Bu kadarlıkla kalsın. Bir kişi bulurum umuduyla ev ev dolaştı. Boş, ıssız köy insanın içine bir eziklik, bir ürkeklik, bir korku gibi yerleşiyordu. Bu aydınlıkta, bu güneş vurmuş karın ipiltisinde gittikçe bir karanlığa, karamsarlığa gömülüyordu. Köy az önce boşaltılmış gibiydi. Her yerde bir insan kokusu vardı. Birden sarı köpeği görünce sevindi. Köpek ölü müydü? Atını köpeğe doğru sürdü. Köpek atın ayak sesini duyunca gözlerini açtı. Bu atlıyı daha çok sevindirdi. Gene köyü dolaşmaya başladı. Bozkır'dan soğuk, dondurucu bir yel esmeye başlamıştı. Gök dupduru bir mavilikteydi. Neredeyse gök bu esen yele dayanamayacak, kırağı gibi parça parça, bin parça olarak mavi mavi yukarıdan aşağıya yağacaktı. Bir an Akkar'ın üstü binlerce, milyonlarca mavi kırağı parçasıyla dolacaktı. İçine gittikçe bir keder, bir korku, kuşku sarıyordu. Allah Allah, bu korku neydi? Boş köyün ıssızlığının verdiği bir duygu muydu? Dayanamadı. Bir iki dakika daha kalsa boğulacaktı. Boğazına bir şeyler tıkanmıştı. Hemen atını doldurdu. Dolu dizgin bir rüzgar gibi bir anda köyü çıktı. Atı habire kamçılıyordu. Sanki onu öldürmek, boğmak için kovalıyorlardı. Kasabanın yoluna düşünceye, köy gözden yitinceye kadar atının başını çekmedi. Köylüler kapı yarıklarından yolcunun her yaptığını yutarcasına izlemişlerdi. Yüzündeki şaşkınlığı, tuhaflığı, acımayı, ürküntüyü, korkuyu, köpeği görünce sevincini, boğulur gibi olunca yüzünün sarardığını, sonra atını doldurup görünmez bir düşmandan, bir ejderhadan kaçar gibi kaçışını, her bir halini, içinden her geçeni yüzünden okumuşlardı. Atlı köyden çıkınca evlerden insanlar sevinç içinde dışarı taştılar. Köy bir düğün havasındaydı. Köy öyle bir sevince, gürültüye boğuldu ki köy köy oldu olalı böylesini görmemişti. Köpekler ürüyor, koyunlar meliyor, eşekler anırıyor, bebeler ağlıyor, horozlar ötüyordu. Zelzeleden önce bütün hayvanlar ayaklanırlar. Köylerin içini korkunç bir gürültü alır ya, köy bir zelzele öncesi halindeydi. Aylardır gülmeyenler, ağzını bıçaklara açmayanlar, şenlik şadımanlık içindeydiler. Muhtar, çok şükür koca Allah'ımıza, şimdilik kurtulduk, bugünlük kurtulduk, sonrasında Allah kerim dedi. Uzun Ali düdüğünü çıkarmış çalıyor, 10-15 delikanlı da kol kola girmişler halay çekiyorlardı. 5. Gece yarısının horozları ötüyordu. Hüsne daha uyumamıştı. Recep bugün gelecekti. Bir hayli zamandır ne o geliyor, ne de Hüsne onu bekliyordu. Bir acayip hal olmuştu. Halbuki 2 gün önce buluşmasalar ölürlerdi. Ama bu gece gelmeliydi. Kulağı kirişte bekliyordu. Islık kaç alın daha çalınacaktı. Babası anası da uyumuyorlardı ki. Derken inceden kuş sesine benzer bir ıslık geldi. Duyulur duyulmaz uyanık da olsalar babası anası bu sesten bir şey anlamazlardı. Yüreği hop etti. Ortalığı dinledi. Babası yatağında dönüyordu. Olmaz olası. Her gün ölü gibi uyur da bu gece dönüp duruyor. Bacaklarını gerdi. Bütün bedeni yalıma kesmişti, kavruluyordu. Bir uyusa, tam bir ay, bir buçuk ay, yatağa girer girmez uyur da bu gece inadı tuttu, olmaz olası adamın. Zulüm işte, sabırsızlanıyordu. Islık bir daha geldi, Hüsnü yatağından doğruldu, babasının soluğunu dinledi. Fındık ineğin köşeden geviş getirmesi duyuluyordu. Keçilerde ses yok, boz eşekten de bir ses soluk çıkmıyor, ne iyi. Yatakta titremeye başladı. Babası görse bilse ne olacak? Gözünün önüne getirdi. Babası onları çırılçıplak yakalamış. Bir elinde balta, öteki elinde saçları. Vuruyor boyuna. Kan içinde kalmış tüm bedeni. Kolları, bacakları bir gerilme, bir bekleme içinde. Babasının soluğunun başkalaştığını fark etti. Sevincinden çatlayacaktı. Babası uyumuştu. Yataktan titreyerek usulca kalktı. Kapıyı tıkırdatmadan açtı, dışarı süzüldü. Kayanın yanındaki evin aralığındaki karartıyı gördü. Recep hep onu orada beklerdi. Koştu. Recep de ayağa kalkıp ona doğru koştu. Aralığın ucunda birbirlerine kavuştular. Kar geceyi aydınlatıyordu. Bozkırdan keskin, dondurucu bir ayaz esiyordu. Her bir yer donmuştu. Donmuş karın çıtırtısından, bir de soluk alıp verişlerinden başka çıt yoktu. Hüsnü Recep'e sarılmış, hem yanıyor hem titriyordu. Soluğu yüzünü yalım gibi yakıyordu. Öylesine de sarılmıştı ki Hüsnü, sanki birbirlerine yapışmışlardı. Onun titremesi az sonra Recep'e de geçti. Soğuk üşütmüyordu. Yalım ayaklarını kar yakmıyordu bile. Dudaklarında tuzlu kanın tadı vardı. Geceyi dudaklarının kanını unutmuşlardı. Neden sonra kendilerine geldiler, çözüldüler, üşümeye başladılar. Recep Hüsnü'yü elinden tuttu, Körce Hasan'ın boşlamına çekti. Yüzlerini bir sıcak dalgası geldi kapıyı açar açmaz. Recep daha önce boşlamın ocağını yakmıştı. Geldiler, yan yana ocağın başına oturdular. Isındıkça birbirlerine sokuluyorlardı. Recep sol bacağını Hüsnü'nün bacaklarının üstüne attı, kucakladı. Şimdi Recep titriyordu, Hüsnü uysaldı, sokuluyordu. Olmaz dedi, olmaz, görürler. Ben gelirken babam uyumuyordu. Recep aceleyle soluk soluğa, varsın uyumasın dedi, varsın görsünler. Birden çırılçıplak oluverdiler. İki çıplak beden birleşiverdi. Dışarıdan bir geçen olsaydı, gecede iniltileri duyardı. Büyük bir tat içinde kendilerinden geçtiler. Ter içinde kalmışlardı. Altlarındaki toprak ıpıslak olmuştu. Ne kadar geçti belli değil. Biri bir yana, biri bir yana düştü. Kesik kesik soluk alıyorlardı. Önce Recep geldi kendine, sonra Hüsnü. Ocağın başına geçtiler. Şimdi delicesine öpüşüyorlardı. Elleri ayakları korlu ocağa giriyor, duymuyorlardı bile. Recep Hüsnü'nün tepeden tırnağa ıpıslak bedenini öpüyordu. Kızda durgunluk, kesik kesik soluk alış, derinden ürpermeler. Dolgun, ıslak, ürperen, tat fışkıran bedenlerini harlı ocağın ışığı kırmızıya, kırmızı bakıra döndürüyordu. Hüsnü kendini toparladı, Recep'in öpüşlerinden kendini kurtardı, ocağın öteki ucuna sığındı. Recep durdurak bilmiyordu, orada öpmeye başladı. Bir türlü doymuyordu, Hüsnü edemedi kendini öpüşlere bıraktı. Sevişmeleri, ikisi de yorulup kımıldayamayacak hale gelinceye kadar, sabaha kadar sürdü. Konuşacak halleri bile kalmamıştı. Karşı karşıya ocağın kıyısına geçip oturmuşlardı. Hüsnü başını kaldırıp Recep'in yüzüne bakamıyordu. Her zaman böyle olurdu. Sevişmeden sonra Hüsnü ocağın başında bir zaman böyle, Recep'in yüzüne bakmadan oturur, sonra hemen giyinir kaçar giderdi. Hüsnü'nün bedeni sıyrıklar acılar içindeydi. Tatlı, tattan öldürücü bir acılık. Az sonra giyindi. Recep kaçıp gitmesini bekliyordu ama Hüsnü gitmedi, ocağın başına oturdu. Recep'in yüzüne gene bakamıyordu. Recep işin içinde önemli bir şey olduğunu anladı. Uzun uzun, karşı karşıya, Hüsnü'nün gözleri yerde, Recep'in gözleri Hüsnü'de öyle kaldılar. Recep, ne var diye usuldan sordu, bir şey mi oldu? Sonra şaşkınlıktan ağzı açık kalmış bekledi. Hüsnü bozuk, utangaç, titrek bir sesle, tam bir ay oluyor dedi. Belki de üç ay, çukurdan döndük döneli. Recep, gelemedim dedi, korktum. Bir hal var bu köyde, bir kötü hal başımızda. Hüsnü, sana bir şey diyeyim mi diye konuştu. Kendi sesinden kendi de ürktü, sustu. Recep, de bakalım dedi. Ne oluyordu bu kıza böyle? Hüsnü, buradan gidelim dedi. Sesi öylesine soğuk, ölgün, kederli çıktı ki, ölmekte olan bir insanın sesine benziyordu. Sonra birden sesi değişti. Bu köyde gayrı durulmaz, yaşanmaz dedi. Kimsenin kimseyi gördüğü yok, korkuyorum. Hemen şimdi düşüp yola gidelim. Gidelim olur mu? Recep, gidelim ama nereye? Çukurova'ya, kaçalım. Recep, bu karda kıyamette bizi kurtlar parçalar. Hüsne, parçalasın dedi sert. Hemen gidelim, kalk gidelim. Recep, gidelim ama. Hüsne, korkuyorum. Başımıza bir hal gelecek. Bu köyün başına gelen hep bizim yüzümüzden. Yıkanmıyoruz bile. Gidelim. Recep, ben de korkuyorum. Gelecek. Hüsne, gelecek. Gelmeden köyü seller alıp gitmeden. Recep, sen deli misin dedi. Köyü neden seller alıp gitsin? Hüsne, bir zelzele olmadan. Recep, ama yolda ölürüz. Hüsne, ölelim, ölelim ama gidelim. Recep, kar kıyamet, Çukurova yolu da 10 gün çeker. Yaz değil ki. Sustular, çaresizlik içindeydiler. Gerçekten de bu kış kıyamette aklı olan yola çıkmazdı. Ateş sönmeye yüz tutmuştu. Hüsne doğruldu. Recep'in elini tuttu. Recep'in eli buz gibiydi. Bu köyün başına gelen bela hep bizim yüzümüzden. Allah belaları tüm bizim yüzümüzden yağdırıyor bu köyün üstüne. Recep, sen deli misin kız dedi. Bu işi bir bizim yaptığımızı mı sanıyorsun köyde? Herkes yapıyor ya, bizim yüzümüzden. Beni kaçırmazsan bir daha gelmem sana. Yaza kadar, evleninceye kadar gelmem. Sesi şaşılacak kadar sert, inatçıydı. Recep, sen deli mi oldun diye bağırdı. Aklını mı şaşırdın? Gelmem, gelmem. Öldürseler gelmem, işte böyle. Sabahın horozları ötmeye başlayınca ikisi birden ayağa fırladı. Korkuyla bakıştılar. Recep Hüsne'nin elinden tuttu. Hüsne elini onun elinden aldı. Kapıdan sıyrıldı çıktı. Koşa koşa evlerine geldi. Yatağına girdi, büzüldü. Bedeninde daha ürpertiler dolaşıyordu. Başını yorganın altına soktu. Bir şey bekliyordu, bir felaket. Korkuyordu, utanıyordu. Başını yastığın altına soktu.